önemli. Yani onları da şey yapmamız gerekiyor.
Roma olmasaydı şimdi Hristiyanlık olmayacak mıydı diyoruz.
Güzel. Şimdi ona döneceğiz.
Tak.
Bu şey. Kayıt. Onu ben bir dakika, benimki de ayağı bir şey karıştı.
Şimdi Hristiyanlık ve Roma. Şu şöyle bir usulamlama var orada ya da kavramsal çözüm şöyle ortaya çıkıyor. Şeye bakalım. Hristiyanlıktan önceki duruma bakalım. Yani Yahudiliğin durumuna bakalım. Eski ahit denen şey. Musa'nın getirdiği kalım. Yani şimdi Roma mitolojisi ve Roma etiği arasında bir şey var. Uyum var. Uyumsuzluk yok. Etiği, köleliği kapsıyor. O anlamda Roma mitolojisiyle bir arada gidebilen bir durum var. Ama Hristiyanlık dedik, kölelikle bağdaşmadığı için Roma karakterini ortadan kaldırması gereken bir din ve ortadan kaldırıyor. Yani Roma'yı çok ortadan kaldıran faktör, Roma'nın kendi iç faktörü. Şey değil, barbar göçleri değil. Barbar göçleri her zaman potansiyel olarak vardı ve Romalılar her zaman o muazzam gücü, Germanik gücü durdurmayı başardılar. Onu başaramamalarının nedeni, sonunda yenik düşmelerinin ve yolu açmalarının nedeni içsel olarak çözülmeleri ve Hristiyanlaşmalarıydı. Hristiyanlaşmış olmalarıydı. Roma ne zaman Hristiyanlaşmaya başladı ya da ilk Hristiyan Roma imparatoru kimdi? Justinian'dı değil mi?
Evet.
Roma imparatoru, Bizans Justinian'ı değil. Bir de Bizans da var. O Bizans Justinian'ı Justinian kodla yasalarını, kanunun yaptığı işi yapan ve aynı zamanda Ayasofya'yı yaptıran şey. O Justinian'dan önce 3. yüzyılda Roma Hristiyanlaşmaya başladı. Şimdi neden Hristiyanlaştı ve nasıl oldu o süreç? Yani burada Yahudilerin şeyini de, tarihsel karakterlerini de şey yapabiliriz. Museviliğin tarihsel karakterini de tekrar gözden geçirebiliriz. Onu yoklayabiliriz. Yahudilikte şimdi din kavramını düşünürsek, din kavramı Tanrı'nın tinsel olmasını gerektiriyor. Doğallıktan bütünüyle kurtulmuş, arınmış olmasını gerektiriyor. Mitolojide Tanrı kavramı doğal öğeler kapsıyor ve ona göre bir din kısaca gideceğiz. Yani Tanrı'nın duysal bir faktör kapsıyor olması, duysal olması, yine de Tanrı'nın tinsel olmak zorunda olması özel bir problem yaratıyor. O problem Yunan tiğininde çözülüyor. Yunan tiğini duysal faktörü güzellik olarak somutlaştırıyor. Yani Yunan tiğininde Tanrı kavramı duysallık alanında alabileceği saltık biçimi alıyor. Maksimum, en son biçimi alıyor. Çünkü duysallığın Tanrı ile birleştirilmesi durumunda önceki şeye bakarsak, Yunan dinini önceleyen, Yunan mitolojisini önceleyen dinlere bakarsak orada da şey var, duysal biçimler var. Mısır'da ya da Hintlilerde ya da daha başka kültürlerde. Orada duysal faktör Yunanlılardaki ideal biçimine ulaşmış değil ve eksik. Yunanlılarda duysal faktör saltık biçimine ulaşıyor ve o biçim güzellik biliyoruz. Yani güzellik duysalın en yakınına gelme biçimi, öyle diyebiliriz. Çünkü güzellik
önceki kapıdır.
Tanrısal olan bir şey.
Evet. İdeadan bir önceki idaya giden, kendini geliştirecek olan bir önceki kapıdır diye düşünüyorum.
Ama hangi saltık? Yani burada
kavram olarak estetik şey yapıyorum. Düşünüyorum ya, yanlış.
Duysal, estetik.
Estetik değil ya, estetik.
Estetik, tamam.
Estetik iddiasına.
Estetik dediğimiz zaman duysal olanı içeriyoruz. Yani estetik duysal olan bir şey. Şey değil, arı tinsellik değil estetik. Güzel sanat her zaman duysal olmak zorunda. Güzel sanat görsel ve işitsel. Güzellikle ilgili. duysallık güzellikle ilgili. Mitolojide duysal öğe var ve mitolojinin duysal öğeye verebileceği en yüksek biçim güzellik biçimi. Bu Mısır'da yok. Mısır'ın duysal öğesi henüz güzellik idealine uygun değil ya da güzellik ideali bulunmuyor orada.
Böyle bir kaygı içermiyor zaten. Devletin yasaları. Hani
Mısır için. Evet, yani Mısır'da sanat değil. Kendi uğruna yapılan bir şey değil. Yunanlar da kendi uğruna diyebiliriz. Çünkü orada güzellik, sanat ve din birleşmiş durumda. Yani ikisi de kendi uğruna. Yani güzellik kendi uğruna amaçlandığı zaman saltık oluyor. Herhangi bir saltık demek koşulsuz demek. Yani koşulsuz güzellik Yunan tiyini tarafından başarılıyor ve bu aynı zamanda dinsel bir yan taşı ya da dinsellikle bütünleşir. Yunan sanatı aynı zamanda dinsel sanat. Yani o tapınaklar, heykeller falan onların hepsi dinsel, mitolojik. Athena'nın evi. Athena'nın kendisi bir tanrıça ve onun yontuları Athena'nın kendileri aynı zamanda. Ve din ve sanat bütünleşiyor. Yunan tini, güzellik tini. Çünkü mecazi bir anlam da taşımıyor. Yani Yunanlar için en önemli faktör, en birinci faktör, saltık faktör duysal güzellik ya da tinsel. Güzellik, genel olarak güzellik, öyle demek daha doğru. Ve bu onların bütün kültürlerinde görünüyor. Hegel önce diyor güzelliği yarattılar, insan bedeninin kendisinde yarattılar. Sanatçı ortaya çıkmadan önce Yunan güzellik ideali sanat yapıtında ortaya koyulmadan, sergilenmeden önce insan bedeninde sergilendi. Ve ayrıca abartma gibi görünüyor. Yani söyleyebileceğim bunun üzerine biraz daha dikkatli düşünmemiz gerektiği. Çünkü mantıksal olarak bir abartma değil. Yani Yunan derken sadece Atina'yı da kastetmiyoruz. Belki Sparta güzelliğe karşı duyarsızdı ve ki onlar bile spora, insan bedeninin güzelliğine büyük önem veriyorlardı. Ama öteki kentlerde de, Anadolu'daki kentlerde de ve ayrıca Helenistik dönemde bile o ilkenin gücünün işlediği gücünü görüyoruz ve ilkenin işlediğini görüyoruz. Yani Bergama, Roma tarihi açısından da ilgilendiriyor. Pergamum ya da Attalus. Bergama'nın son kralı ve öldüğü zaman bütün hazinesini Romalılara miras bırakıyor. Bu Roma Bergama muhteşem bir kent. Onun var, Berlin'deki bir müzede rekonstrüksiyonu var. Onu gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Yani o değil, sadece Atina ya da birkaç Yunan kentinin sınırlı bir tin değil, güzellik tini. Bütün Yunan kentleri ya da Helenik tini bütününde ilgilendiren bir şey. Ve güzellik duysal alanda Tanrı'ya ulaşmanın telefon çalıyor ya. Diyorsun önemli değil. Şimdi güzellik duysal olarak Tanrı'ya ulaşmanın Tanrı'ya duysal olarak duysal faktörü de kapsayarak ya da ona dayanarak Tanrısal'a ulaşmanın yolu güzellikten geçiyor. Güzellik Tanrısal. Ve Hegel'in sisteminde bu karışık gidiyor gibi görünüyoruz ama o sistemi gördüğünüz zaman karışık olmadığını göreceksiniz. Hegel'in sisteminde, yani askobedik dizgesinde saltik tin bölümü güzel sanatı kapsıyordu ve o saltik tin alanı aynı zamanda evet, orada kısaca değinirsek, değinmemiz gerekiyor. Yani saltık tin nedir? Tin alanı, sonlu tin alanından sonra geliyor. Şu an sonlu tin alanı tarih felsefesi ile tamamlanan alan. Aslında sonlu tin alanı, tüze alanı. Hak, ahlak ve törenlik kavramları altında duruyor. Yani o alanı kapsıyor. Ve saltık tin alanı nesnel tinden sonraki alan, öznel tin, nesnel tin ve saltık tin diye tin felsefesini bölümlendiriyor Hegel. Saltık tin alanı insanın gerçekleşebileceği gerçek alan, öyle diyebiliriz. Çünkü insan kendini politik olarak gerçekleştirecek bir varlık değil. Politik olarak politik varlığı insanın tam gerekli ve zorunlu bir varlık ama insanın kendini insan olarak var etmesi, var edeceği alan o değil. İnsan kendini ancak sanatta, Hegel'e göre dinde ve üçüncüsü bilimde var edebilir. Şimdi din bizim hoşumuza gitmiyor burada. Yani ikinci terim. Sanat tamam, insanın sanatsal, sanatta ve güzellikte kendini var etmesini anlayabiliyoruz, kabul edebiliyoruz. Ama din dediğimiz zaman, din daha çok boş inançlarla dolu bir kategori ve irrasyonelle dolu bir kategori, onu reddetme eğilimindeyiz. Ama onun yerine duygusal yanını getirebiliriz insanın. Çünkü din de insanın duygusal yanıyla ilgili. Şey, dinlerde o görünüyor ya da şimdi İsa'ya, Hristiyanlığa döndüğümüz zaman göreceğiz. Üçüncüsü bilgi ya da bilim alanı ve onu da reddetmek şey değil, pek olanaklı değil.
Saltık din yerine ne diyeceğiz?
Ne?
Din yerine
duygu diyeceğiz. İnsanın estetik varlığı, duygusal varlığı var. Bir, duygusal varlık, insanın varlığı. Saltık din diyebileceğimiz alanda ya da yani diyebileceğimiz derken o hani olmayabilir anlamında değil. Saltık din alanı da insanın gerçek varoluşu yanında estetik de anlatılıyor. Hegel'in sisteminde ikinci yan duyguyla anlatılacak olan yan, Hegel ona din diyor. Üçüncüsü düşünceyle anlatılan yan, yani bilgi. İnsan gerçek anlamını kazanır. Az önce anlam diyorduk ya, tarihte eksik olan şey anlamdı. O anlam aslında gerçek karakterinde yatan bir şey. Anlam nedir diye sorduğumuz zaman, insan varoluşunda anlam nedir dediğimiz zaman bunun yanıtı vermek kolay değil. Bu şeyler veremiyorlar, irrasyonelistler. Vermemeleri gerekir çünkü usul reddediyorlar. İnsan varoluşunda anlam diyebileceğimiz şey politika değil, ekonomi değil. Yani mesela Marksizm ekonomiyi en temele alıyor.
Ha? Din de değil.
Din de değil. Çünkü din şey değil, tasarımsal biçimlere indiği için doğallıkla orada şey buluyoruz. Usumuzun kabul edemeyeceği bir şey buluyoruz. Biçim buluyoruz. Yani din bir bakıma şey, her şeyinde, yani İslam'da da Hristiyanlık'ta da sonlulaştırılıyor, tasarımsallaştırılıyor.
Diyebilir miyiz?
Nasıl? Anlamadım.
Dinlerde fenomen.
Yani tasarımsal demek daha doğru. Belki fenomen sözcüğü gerekmeyebilir. Yani din bir fenomen öyle dersek yani ve fenomen insanın gerçekliğini bulabileceği yer değil. İnsanın kendini bulacağı yer şey değil. Nesnel din alanı değil ya da hak, ahlak ve törelik alanı değil. İnsan oralarda bu alan, yani nesnel din alanı bir bakıma şey, insanın saltık din alanına ulaşması için altyapı oluşturuyor. Yani o alanları tamamlamış olan, kendini hak olarak, moral olarak ve etik olarak tamamlamış bir insan ya da bir kişi şey yapabilir. Nasıl diyebiliriz? Kendini saltık din alanına ulaştırabilir. Ya da saltık din alanındaki gelişmeyi hedefleyebilir ya da ona girebilir. Dünya tarihinin amacı, ereği özgürlüktü. Değil mi? Özgürlük. Asya'da olmayan ve yalnızca bu bizim dünyanın, bizim de ait olduğumuz parçasında olan şeydi ve özgürlüğün anlamı insanı saltık din olarak gerçekleşme noktasının başına getirmekti. Yani dünya tarihi, biz dünya tarihinin ilerlemesi tinin gelişmesi demek. Tin niye gelişiyor? Potansiyelini ortaya dökebilmek için. Kendi tam potansiyeli nedir diye sorduğumuz zaman, birincisi, o zaman şeyden, sanat yerine bilimden başlayalım. Birincisi bilgi. Yani insan bilebilir. İnsanın bilmesi ne demek? İlgili bir şey bilme, düşünceyle ilgili diyoruz. Yani bilmenin aygıtı ya da aracı duyular değil, duygu da değil. İnsan duyguyla sevebilir. Duyuyla beğenebilir. Yani duyu şey alanı, güzellik alanı. Estetiğin alanı diyoruz. Bilginin alanı değil. Sanat ve bilgi birbirinden bütüne soyutlanmış demeyeceğiz. Ama yine de ayrı şeyler. İnsanın ikinci şeyi, özgürlük ereğini elde ettiği zaman ya da özgürlükle olanaklı olabilecek ikinci alan şey, yani şiir yapmak yerine felsefe yapmak biraz zor biliyorsunuz. Yani bu şeyler, kavramlar şey değil, kolay kavramlar değil ve ne diyebiliriz? Şimdi özgürlük, bilgi, duygu. Yani insanın duygusal olarak gerçekleşmesi dersem yanıt ne olabilir? Çocukların da oradaki şeyleri aynı, yanıtları aynı. Hristiyanların da, Müslümanların da yanıtları aynı. Yani orada amaç duygu olarak, insanın duygu olarak gerçekleşmesi şey, duygu birliğine ulaşması demek. Şairlik gerekiyor. Bu gerçekten şey, biraz bu modern çağa uyan bir şey değil. Yani birbirlerini gerçek anlamda seven bir bireylerin topluluğundan söz etmek gerekiyor. Bugün insanlar birbirlerine karşı sevgi duymaktan çok nefret duyuyorlar diyebiliriz.
O da duygu ama yani eğer duygu diyorsak sevgi, nefret falan hani onları çok birbirinden ayırmamak lazım.
Ayırmayacağız ama şöyle bir şey diyeceğiz. Duygunun gerçeği nefret midir sevgi? Antigone'nin bir şeyi var, sözü vardı. Ben onu şeyde bir yerde kullandım. Benim doğam diyor sevgiye katılmaktır, nefrete değil diyor.
Hayır, onun ki öyle olabilir ama yani nefret ya da sevgi hani ikisi de duygu. Biri bazen olmayınca öbürü onun yerini kaplıyor ama hani bizim tabii tercih ettiğimiz sevgi olduğu için öyle diyoruz. Yoksa hani
niye tercih ediyoruz sevgiyi? Niye tercih ediyoruz?
Yani yıkıcı yapıcı olmadığı için.
Yani niye şimdi postmodern
istediğimizi elde etmek için de tercih ediyor olabiliriz. Yani
bencillik uğruna
ele geçirmek için de tercih ediyor olabiliriz.
Onlara kötülük yani, yok.
Bu pragmatik yani çıkarcı bir yaklaşımla da
sevgi saltık çıkardır dersen yani ondan daha büyük çıkar olamaz dersen abartmış olur muyum?
Olmaz mı?
İnsan en büyük bencildir dersen o da şey abartmış yani olmaz. Ve de bu kötü de değil. Yani bencillik ne zaman kötü oluyor? Bencilliğimiz başkalarının zararına olduğu zaman kötü oluyor. Benim bencilliğim başkasının zararına değil başkasının yararına olabilir mi? Belki de sevgide olan şey o. O zaman oradaki saltık bencillik şey aynı zamanda saltık başkacılık oluyor diyebiliriz. Çünkü sevgide öyle bir şey var. Kendini başkasında bulmak diyoruz. Orada başkasını isterken aynı zamanda kendini istiyorsun. Ya da kendini isterken aynı zamanda başkasını istiyorsun. Ve başkası da öyle olmasını istiyor. Yani başkası senin o bencilliğinden yakınmıyor. Bir zarar görmüyor. Tam tersine. İki taraf da kendini başkasında buluyor. Bu İnsanlar arasındaki normal ya da evrensel duygu ilişkisidir diye dersek, o zaman bu ancak özgür insanların başı. Şöyle diyebilir miyim? Köleler sevemez diyebilir miyim? Köleler sevemez.
Hayır diyemeyiz.
Söyle neden?
Köleler sevemez.
Evet. Yani gerçek anlamda köle olanlar, özgürlüğünün bilincinde olmayan, istencinin bilincinde olmayan kölelerse, düşünün bunu.
Kendisi yani, olamayacağı için sevemez. Yani, neticede şeydir yani bir üretim ilişkisi yani varlığını sürdürebilmek için birinin hizmetinde olmak zorundadır. Bu netice itibariyle hani şey bir mesele.
Boyun eğme durumundadır.
Bir meseledir ama bu duygusunu gerçekleştirebilmesiyle hani oradan çıktık ya yola.
Evet.
Yani bir insan duygusunu gerçekleştirebilir mi? sevme duygusunu gerçekleştirmesi için köle olması önünde bir engel teşkil etmiyor şu an buradan bakıldığında.
Yani. Tamam.
Ama sevginin kökenine
inceleyeceğiz ve yani bizim bize
ben
gereken biraz önce yazılardan konuştuk ya.
Evet.
Bize gereken yazılar böyle yazılar.
Güzel, yani ben de böyle şeyler
burada sevgi köle yani köle şimdi köle de mesela benim aklıma ilk gelen şey köle efendisinden nefret etmek zorunda. Çünkü boyun eğiyor. Boyun eğdiği bir insan nefret sevmesi herhalde mümkün değil. Yani çünkü sana yaşam hakkı tanımıyor ya da senin yaşam hakkını elinde tutuyor.
Ama sadece şey hani bundan hareket edersek onun hayatı içerisinde olan diğer bütün canlılarla ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde de birçok duygu mozaiği var. Yani birinden çok nefret eden bir insan olabiliyor iken yani biri tarafından nefret ona aşılanıyor iken diğeri tarafından çok inanılmaz bir sevgi aşılanıyor olabilir ona. Yani bir tarafta sevgi, büyük bir sevgi besliyor olabilir. Bir tarafta birine nefret duyuyor olabilir.
Evet.
Ben şeye takıldım. Yani acaba bir duyguların gerçekleştirilip gerçekleştirilememesi durumu. Evrende tek başına bir insanın duygusunu gerçekleştirebilmesiyle olup biten bir şey midir? Yoksa bu hani belli bir grubun ya da birden fazla insanın ortak bir duygu dili oluşturup bunu hani paylaşabilmesi midir aslında amaç? Yani,
onu ben biraz önce formüle etmeye çalıştım. Yani duygu sevgi olarak düşündüğümüz zaman onu o şey mutlaka şey team yani tek başına Robinson'un yapabileceği bir şey değil. Yani Robinson'un seveceği hiçbir şey yok. Başka bir ego yok. Yani duygu duyguyla ilişkiye girebilir.
Kendisinden başka mı demek istiyorsun?
Kendisinden başka.
Duygu Cuma ancak, olmasaydı yani.
Tabii. Yani Cuma olmadığı zaman Robinson kavramında, o yalnızlık kavramında zaten şey, Cuma. Cuma olduğu zaman Robinson artık şey, daha özel bir normale yaklaşıyor. Yani o yalıtılmışlıktan çıkıyor. Duygu...
yani insan insansız kusurlu bir yaratıktır diyebilir miyiz yani?
Saltık kesinlikle eksik. Evet. Yani kusurlu demek eksik demek. İnsan insansız olduğu zaman, Robinson olduğu zaman aslında bu Daniel Defoe'nun anlattığı şey bir fantazi. Gerçek Robinson yaşamış. Yani birisi öyle bir adaya bırakılmış ve bir süre sonra, yıllar sonra olmuş, 4-5 yıl sonra mı, 9 yıl sonra mı ne? Alındığı zaman aşağı yukarı hayvanlaşmış. Çıkmış. Orada şunu diyebiliriz. Duygu, aynılar aynıları bilir diye bir şey var. Yunan deyişi var. O zaman şey diyebiliriz. Aynılar aynıları sever. Yani duygu duyguyu sevebilir. Yani sevgi duygunun duyguyla ilişkisi
altı diyebiliriz. Altı üzer insanın zehrini alır. Hani demiş ya. Altı üzerinde öyle bir şey var.
Zehrini
var.
Alır.
İnsanın zehrini alır.
Tamam o şeylerden, o bunlardan olur. Türetilen bir şeye benziyor.
Evet, yani ona benziyor.
İnsan zehir neyi kastediyor orada? Nefreti mi? Ya da bilgisizliği
yani
mi?
Yani kötülük, nefret herhalde, herhalde öyle yani. Herhalde. Şey çünkü. Edebiyatçı filozoflardan.
Evet. O zaman şimdi bir şey konuşalım. Saltık teen alanı ve bunun tarihle ilgisi ve bunun şeyle ilgisi, her şeyle ilgisi. Yani teen alanı, teen kavramını düzeltmemiz gerekiyor kafamızda. Nesnel teen alanı...
Hocam bir şey sorabilir miyim? Yani Türkiye'ye
sorabilir. Ama Türkiye'ye girersek şeyden sapacağız.
Duyguyla ilgili olarak soracağım yani.
Tamam.
Basit bir şey
yani Türkiye'de konuşacağız.
Türk edebiyatında hiçbir aşk romanı yok. Bunun sebebi
var. Var, niye olmasın?
Yok hocam, hepsi kopya.
Aşkı
benim.
Hangisi? Aşkı benim. Kopya. Mavesi, harf.
Pekala, o zaman ona şu yanıtı vereceğiz.
Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani bu konuyla ilgili olduğu için soruyorum yani. Türkiye'de...
Love story yok diyorsun.
Ha, aşk yaşanmıyor. Çıkarlar.
Yok mu love story?
Var, vardır yani.
Hayır, yok bir tane bile yok. Mavi siyah şeyde standartlar kopyalan bir şey.
Onlar eski. Onlar Türk, çok eski. Yani modern dönemde.
Modern dönemde de yok hocam.
Ben... Güzel. O zaman onu...
Cinsellik içeren romanlar
bu, var. Bu önemli bir şey. Şöyle bir şey diyeceğiz.
Yani bunun sebebi neydi?
Bunun sebebi şu olabilir. Türkiye'de özgürlük bilinci gerçekten ciddi olarak ağır gelişiyor. Yani... sevgi için özgürlük bilinci gerekliyse, o zaman özgürlük bilincinin yokluğu şeyi açıklar. Aşk romanının olmamasını da açıklar. Şöyle bir şey var. Bu argümanı nasıl çürüteceksiniz? Ya da haklı mı, geçerli mi? Özgürlük egonun ortaya çıkmasının koşulu. Yani özgürlükten yoksun bir bilinç kendini ortaya koyamaz. Ya da ben olamaz. Ego olamaz. Ve Doğu'da özellikle Asya'da gördüğünüz durum buydu. Yani bir Çinli'nin şeyi yok. Eğer kendi istenci yoksa, ya kendi egosu, kendi benliği demek zorundayız. Eğer bu geçerliyse, o zaman duyguyu benlikle bağladığımız için yine aynı noktaya geliyoruz. Köle sevemez çünkü ya da köle duygusuz olmak zorunda çünkü istenci yok.
Tam tersi gibi.
Niye?
Şimdi şey hani günümüz Almanya'sı, geçmiş Almanya'sı diye düşünelim. Yani evet. Geçmiş Almanya'sında bir sürü aşk kitapları hani öyle dendiği için söyleyeyim.
Hangi
aşk kitapları?
Göte'nin yazdığı
Göte'nin, şey. Göte'nin, o dönem.
Werther,
günümüzde hani Alman toplumunda hani insanların, Almanların hani istençleri, özgürlükleri hani görece olarak pek çok topluma göre sorun yaşamıyorlar.
Almanlar yes Katolik. Yes Katolik, yes Protestan.
Protestan, Katolik ama hani aşkla ilgili bir şey yok ya da aşk romanı yazmak, aşkı yaşamakla ilgili engelleme yok. Yani o dinler onların özel hayatına müdahaleler konumunda değil yani. Doğu toplumlarında olduğu gibi değil. Ama yani günümüz Almanya'sıyla ilgili öyle bir araştırma okumuştum. Evet. Bugün için aşklar yaşanmıyor diye. Çünkü hani aşkın doğası hani özgürlükle bağdaşan bir şey. Tam tersi her türlü kuralın olduğu, her türlü özgürlüğün olduğu ortamda zaten aşk yaşanmıyor. Çelişkilerin olduğu yani.
Yaşanmaması.
Tam tersi.
Peki.
Yaşanmıyor da edebiyata uyarlanamıyor.
Almanlar aşktan kaçıyorlar mı?
Hayır, kaçmıyorlar. Evet. Yani aşkın ben, doğasıyla özgürlük hani o anlamda bana Almanlar, ters geldi, yanlış geldi.
Almanlar aşktan kaçıyorlar dersen
bir toplum.
Kaçmıyor ama o topraklarda şu, bugünün kültüründe, ortamında yaşanması çok mümkün gözükmüyor çünkü.
Almanlar hani, aşktan kaçıyorlar.
Gizlilik mi istiyor?
Çelişme
istiyor, çelişki istiyor. Yani olmadığı yerde hocam, aşk
bunu bir yoklayalım ve acaba karar verebilir miyiz? Yani o kadar şeyimiz aşktan olacak mı? Almanlar aşık oluyorlar ama aşık olmaya dayanamıyorlar. Yani bir şarkıları vardı, hatırlıyor musun sen? Yani Allah kahretsin, seni seviyorum gibi bir şey. Yani batılı şey yapabiliyor, özgür insan aşık olabiliyor. Sevgiyi duyabiliyor, yani sonsuzluk duygusunu duyabiliyor. Ama onu sürdüremiyor, onu yaşatabilecek şeyde değil, koşullar... O da
koşullar engelleyici değil ama bir sorun yok ortada.
Acıya dönüşüyor. Yani büyük sevgi, en büyük mutluluk, en büyük acıyı da beraber, o riski de beraberinde geçiriyor. Ve eğer iki birey o mutluluğu yaşayamıyorlarsa birbirlerini burnundan getirecekler.
Sınıfsal sorun yaşamıyorlar. Dinsel engel kötü yaşamıyorlar.
Hocam, engel sizi sevmek bir başkasını sevmekten daha kolay şey geliyor olabilir mi ona?
Yani. Ama orada soyut kalıyor. Yani kendini gerçekleştirmesi, kendini başkasında bulmasına bağlı. Robinson krizi olacak. Eğer kendine dönerse narsistik olacak. Dışarıdan kopacak. Dışarıya nefret yöneltecek. Bütün sevgisini kendine... Bu sağlıklı bir şey değil. İnsan gerçeğine uygun bir şey değil.
Ya, aşk yaşamadıklarını nereden var güven?
Yaşıyorlar. Ama genellikle aşktan kaçma eğilimi ağır basıyor. Onu diyebiliriz.
Bence söylüyorlar yani. Her insan aşk.
Ya, sorabilir miyim?
Olabilir. O zaman tam da tersi oluyor. Şimdi yani. Sen dedin ya Avrupa'da... Aşk,
ben hani okuduğum bir şey araştırmadan dolayı
evet. Hocam, yani kavramlara bakarak gidersek şey olabilir, toparlayabiliriz ve şeye döneceğiz, Roma'ya döneceğiz.
Bir cümle. Bir kere aşk nedir? Bak, benim anladığım aşk, bir şey söyleyeyim, benim anladığım aşk erkeğin gerçek erkek olması, kadının da gerçek kadın olması. Kendisi olması.
Bunlar soyut şeyler.
Yani şuraya getirelim, acaba Türkiye'de gerçek kadın gerçek erkek mi?
Gerçek erkek ne demek? Gerçek kadın ne demek?
Yani gerçek yani
kendisini bulması, erkeğin kendisini karşı tarafında bulması.
Onu söyledik zaten. Yani bu kadın içinde, erkek içinde.
Karşı cinsi mi? Erkeğin karşı cinsi, kadının da karşı cinsi.
Tabii kendini bulması, kadın olduğunu bilmesi yani o.
Ama bunlar var zaten yani.
Eksikti acaba ondan da aşk romanı yazılmamış.
Şimdi, ya işte o şeyler falan vardı ya, onlar hafif değil mi? Muazzez Tahsin Berkant'lar falan var. Şey, niye aşk değil?
Bu çok güzel bir konu ve çok da zor bir konu. Yani Türk romanı gerçekten henüz aşk romanı olma niteliğini taşımıyor mu? Ya da öyle bir şey yapamaz
yok,
mı?
Yok, yazın mı?
Muazzam bir şey.
Bir tane.
Hani klasik, şey klasik
doğru, bana da doğru
bir
gibi geliyor.
Klasik bir şey söylesek bir tane yok. Olur mu? Hani aşk romanı değil, yok dersek o zaman...
Hangisi?
Yani klasik roman belki
diyebiliriz
ama
aşk romanı yok yani.
Şimdi tamam da bu konuyu ne olursa olsun yani lehte ya da aleyhte kavramla ele alırsak yani kişisel görüşlerimizi getirip sunmanın bir değeri yok, bir anlamı yok. Yani çünkü o zaman tamam sen öyle bir düşünürsün, öteki başka türlü düşünür ve kimse kimseye itiraz edemez. Yani çünkü kişisel görüş. Bu konu eğer kavramsallaştırılabiliyorsa o zaman bilimsel diyeceğim ama bilimsel yakışmıyor gibi görünüyor buraya. Yani bu konuyu da bilimsel olarak incelemek gerekir.
Nesnel
olarak incelemek gerekir. Özellikten o doksalardan, kişisel görüşlerden sıyırarak o da kavramdan geçer. Yani o da kolay bir şey değil. Ve orada gerçekten hepimiz mütevazi olma durumundayız. Ama şey olabilir, yani denenebilir ve bunlar...
Peki, Roma'da da yok.
Yok Roma'da.
Sezar'la Kleopatra'nın aşkları yoksa çünkü kadın
Türkiye'de
yaşıyor.
Türkiye'de arabeskler aşk yaşıyorlar mı? Ya arabesk aşk mı? Onlar aşk diyorlar. birbirine şey yapıyor, üstünü başını kesiyor. O aşk mı? Yani buna aşk denir mi? Ben diyemem. Yani orada aşk şey, çılgınlık demek değil ya da kendini kaybetmek demek değil. Ama ona göre aşk o. Orada yani biz o şeylerin, duyguların içinden çıkıp logosun bakış açısından bakıp nesnel olarak çözmeliyiz bu tür sorunları ve bu sorunu çözmekle devlet sorunu çözmek ya da atom sorunu çözmek arasında kavramsal yöntem açısından bir fark yok. Hepsi şey. Aynı yöntemle ele alınması gereken şeyler ve alınabilecek şeyler. Yani sevgi ya da aşk eğer şeyse şey dedik, saltık din alanında. Din mesela sevgiyle ilgili çünkü bu yani din insanlara birbirinizden nefret edin demiyor, birbirinizi sevin diyor.
Ama Hristiyanlık da kısmen biraz öyleydi yani.
İsa'nın şeyi yani İsa'yı düşünürsek İsa nefret aşılamıyor insanlara.
Ama onun takipçileri kadın erkek ilişkilerine ambargo koyuyor.
Takipçileri, şimdi dinde şöyle bir şey var. Dinin kavramına uygun olan bir içerik var. Bir de dinin kavramına ters düşen bir içerik var. Bunları ayırt etmek gerekiyor. Yani şimdi İncil'de birisi bana şeyi gösterdiği zaman, bak ben kendimle görüyorum onları. Üç yerde, dört yerde, üç yerde İncil'de ölüm fermanı veriliyor. Şeyde veriliyor, bir görücülerle, bilicilerle, falcılarla ilgili olarak bunları taşlayın diyor. Yani bu onları öldürün anlamına geliyor. Bunlar din kavramına uyan şeyler değiller. Yani İsa'nın aynı kitapta, İncil'de İsa şey diyor, bir yanağını vurana öteki yanağını da ver diyor, onu da çevir diyor. Yani, ya da düşmanını sev diyor. Bu... Şimdi burada İncil'de çelişkiler var, din kitap Kur'an'da da var bu tür çelişkiler. Burada din kavramına uyup uymadığına bakmamız gerekiyor. Yani bu kitap zırvalıyor, çelişkilerle dolu, öyleyse bu, atalım bunu falan. Bu şey, çözümlemenin tavrı bu değil. Orada din nedir? Din fenomendir ve dinin gerçeği nedir diye bakmamız gerekiyor. O da genel olarak ateizmin tutumundan ayrı bir şey. Ateistler bunu zaten şey, yani bir ateist şey diyordu mesela, neydi o, Watson mıydı? Yani monoteizm diyor, tüm kötülüğün kaynağıdır. Yani bu pek şey gibi görünmüyor, nesnel bir şey gibi, yargı gibi görünmüyor, bir nefret yargısı gibi görünüyor. Çünkü monoteizm denen şey aynı zamanda özünde, kavramında duyguyla ve sevgiyle bağlantılı olan bir şey. Yani İsa'nın tininin ya da İsa'nın öğretisinin diyelim en azından, İsa çevresinde oluşturulan o işte bir ya, şimdi yani komşunu, düşmanını sev diyen bir insanın ya da onu diyebilen bir öğretinin dünyadaki tüm kötülüğün kaynağı olması pek düşünülebilecek bir şey değil. Duygusal olmamamız gerekiyor. Ya bir de bunu korkmadan incelememiz gerekiyor. Bunun altında gizli bir tanrı bilim yatıyor falan diye bakmamamız gerekiyor. Felsefe tanrı bilim değil. Felsefe dini incelerken oradaki logosu, dinin logosunu, dinin kavramsal yapısını, ussal yapısını bulmaya çalışıyor ve yani o dindeki pozitif yandan ayrı bir şey. Din, kutsal denen yazılar, cinayet öneriyorlar. Daha korkunç de şeyler, fermanlar var şeyde yine İncil'de. Yani o şeylerin yok edilen kenti biliyorsunuz. Yani Tanrı eski ayette Sodom'a yani. Bunlar Tanrı'ya yakışacak şeyler de değil. Bir kente böyle çoluk çocuğuyla, bebekleriyle, kadınlarıyla, günahsız suçsuz insanlarıyla birlikte yok etmek falan Tanrı'nın yapabileceği bir şey değil. Din tabii ki pozitif kabalıklar, pozitif saçmalıklar içeriyor dinsel yazılar. Ama din kavramı ayrı bir şey ve işte, duyguyla ilgili bir kavramsa o zaman saltık din alanında duygunun yeri şu: İnsan ancak, insanlık ancak birbirine karşı, yalnızca sevgi duygusuyla bakabildiği bir düzeye ulaştığı zaman gelişmesine, ereğine varmıştır diyebiliriz. Tarihin ereğinden söz ediyoruz. Yani klasik felsefenin bakış açısına göre. O erekte özgürlük var diyoruz. O erekte aynı zamanda şey de var. Yani nefretin silinmesi de olması gerekir. Değil mi? İnsanlık sevgiye yetenekliyse o zaman nefreti bütünüyle kendi arasından kaldırma yeteneğinde de olmalı. Ve bu şey anlamına geliyor ya da yetimle. Yani eğer insan şey olanaksız, ya erek olanaksız diyeceksek o zaman varoluşçular, postmodernler, nihilistler onu zaten söylüyorlar. Yani o zaman klasik felsefeyi kapatmak gerekir. Hegel'i, Platon'u, Aristoteles'i falan kapatıp Derrida'ya, işte Heidegger'e falanlara dönmemesi gerekir. Onlar bunu açıkça söylüyorlar. Erek diye bir şey olamaz. Çünkü erek, logos, us demek, ussallık demek. Ve Heidegger ussallık, usun konuşma olduğunu söylüyor. Yani us yoktur ve us söylemdir diyor. O zaman Hristiyanlık o buradan yola çıktık, evet. Bunlardan. Karıştırmamak için ya da konuyla bağlantısını...
En son şeyde kalmıştık. İnsan duygusunu gerçekleştirebilir mi ve hani estetik... üç şey saymıştınız. Birisi...
estetik.
Estetik.
Tek duygusal.
Bir tanesi duygusal ki ona ne geldiğiniz...
Din diyor.
Bir de bilgi.
Bilgi.
İnsan varoluşunun anlamı
nedir? Evet, anlam. Güzel. Şimdi anlam nedir dediğimiz zaman, o zaman anlam dedik sonlu tin alanında değil, sonsuz tin alanında ya da saltık tin alanında bulunması gerekiyor. Anlamın orada olması gerekiyor. Anlamlı olan şey sevgidir, anlamlı olan şey güzelliktir ve bilgidir. Şey değil, politik süreç bir araç. Dünya tarihi bir araç. Dünya tarihi kendinde yüceltilecek bir şey değil. Dünya tarihindeki her moment, moment dediğimiz her saniye değil, her bileşen, her varoluş biçimi sonlu. Cengiz Han sonluydu, Roma İmparatorluğu sonlu, Osmanlılar sonlu, Çin sonlu. Burada sonlu olması ortadan kalkması anlamına, kalkmasının zorunlu olması ve gerekmesi anlamına geliyor. O zaman dünya tarihinin bir süreç olması, onun kitlenmemesini gerektiriyor ve kitlendiği zaman şeydeyiz, problem var demektir ve Asya'nın derdi, problemi o. Şu an Asya'nın Avrupa göreli olarak gönenç içinde, göreli olarak mutluluk içinde, göreli olarak rahatlık içinde, güvenlik içinde. Ama şu an Asya gerçekten cehennem zulmünü yaşıyor. Yaşıyor mu? Yani şu an kendinizi götürün, Uygurların bölgesine götürün. Gerçekten orada insanlar çok büyük ölçüde terör içinde yaşıyorlar. Çin'e götürün, Pekin'e ya da bilmem nereye. Yani günde 2 dolara, 1 dolara, 3 dolara Komünist Partisi'nin yönetimi altında insanlar resmi kölelik yapıyorlar ve ne zaman işten atılacaklarını, ne zaman evlerine geri döneceklerini bilmiyorlar. Bu abartma mı? Yani Asya ve Avrupa arasında bir karşılaştırma. Avrupa mükemmel değil, Avrupa ya da Batı değil. Yani bütün sorunlarını çözmüş değil. Orada yüz binlerce ya da yüz binler demeyelim, şu anda o kadar yok. Yani şu an 20 bin civarında olduğunu söylüyorlar nükleer bombaların sayısını. Çünkü epeyce azalttılar ama yine bir anda yüz binlere çıkabilir. Öyle bir gözdağı altında Batı, yani Batı değil, kendini kurtarmış bir kültürel bölge falan değil. Göreli olarak diyordum, orada gönenç yüksek, göreli olarak o insanlar daha mutlu olarak. Çünkü işine gidiyor, geliyor evinde çocuğuyla, köpekleriyle, kedileriyle vesaire ve yapabiliyor. Yani normal bir yaşantı sürdürebildiğine inanıyor. Doyum bulabiliyor belli bir üstüne ama Hindistan'daki kasların içindeki insanlar, ezilip horlanan yoksul insan. Hindistan'ın baktık geçen GDP'si 1000 dolar. Yani kişi başına düşen gelir 1000 dolar ve bu eşitsizliği de dikkate alırsak Hindistan kişi başına 1 dolar bile nüfusun çok büyük bir bölümü 1 doların altına yaşıyor. Yani değil mi? Yani eğer o 1000 doları eşit olarak dağıtırsak günde 3 dolar düşüyor adam başına. Ama değil bu. Yani günde 1 dolar, yarım dolar, çeyrek dolar, 5 sent, 10 sent, 2 sent, 1 sente yaşayan insanlar var. Bu insanların yaşamı değil. Yaşam değil. Bu Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani Bulgarlar bile önemli ölçüde Hintlilerden çok daha iyi durumdalar. Ki Bulgarlar şu an tam yasasızlık altındalar. Mafya 2000'den bu yana 150-160 tane sözleşme cinayeti işlenmiş Bulgaristan'da. Yani orada Canan anlattı. Yani Kuzey İtalya'da devlet sözleşmeleri mafyanın şeyinden geçiyor. Mafya ile sözleşme yapabiliyor demektir o. Bu oralarda da her şeyin pürüzsüz olduğunu gösteriyor. O yine de yani insanlığın gelişmesi denen bu. Bu Homo sapiensin bütününü ilgilendiren bir şey. Burada saat 10 oluyor. şiire benzemeye başlıyor, değil mi? Sanata, edebiyata. Ama onu şey yapmamız, bilimselleştirmemiz ya da kavramsallaştırmamız gerekiyor. Ve bu olanaklı görünüyor. Hegel onun şiir olmaması gerektiğini söylüyor felsefenin. Ya da yani, o yüzden o kavramları netleştirmek çok önemli, temel kavramları. Bu şey yapalım, daha fazla uzatmıyorum. Saat 10 gerçekten geç oluyor. Bu aslında bizim humanizm denen şey.